Ayrım 17, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 149, 8. bölüm. Mike Martin 1 Ekim'de gemici Shepton'un mezarını ziyaret edince Ahmet El Halife'nin notunu buldu. Fazla şaşırmış değildi. Ebu Fuat kendisini duymuşsa her gün biraz daha gelişen kuvvetli direniş hareketini ve bunun gölgeli öncü ışığını da duymuş olmalıydı. Günün birinde karşılaşmaları herhalde kaçınılmazdı. 6 haftada Irak işgal kuvvetlerinin durumunda çok önemli değişiklikler olmuştu. İstilaları kolay olmuş, işgale kendilerine güvenle başlamışlar, kuvvette kalmalarının girmeleri kadar kolay olacağını düşünmüşlerdi. Yağmalama da kolay ve karlı, yıkım keyiflendirici, kadınların kullanılması zevkli olmuştu. Fatihler ta Babil'den beri böyle davranırlardı. Ne de olsa Kuveyt yolunmaya hazır tombul bir güvercindi. Ancak güvercin 6 haftada karşı koymaya, gagalamaya başlamıştı. 100'den fazla askerle 8 subay ya kaybolmuşlar ya da cesetleri bulunmuştu. Kaybolmalar askerden kaçmayla açıklanamazdı. İşgal güçleri ilk kez korkuyu yaşıyorlardı. Subaylar artık arabayla tek başlarına bir yere gitmiyorlar, yanlarında asker dolu bir kamyon olmasını istiyorlardı. Karargah binaları gece gündüz korunuyor, Iraklı subaylar uyuyan nöbetçilerin başları üstüne ateş ediyorlardı. Geceleri önemli bir asker nakli olmadıkça sokağa çıkılmaz olmuştu. Barikatların başındaki ekipler karanlık basınca koruganlarına çekiliyorlardı. Ama yine de mayınlar patlıyor, araçlar alev alıyor, kamyonlara el bombaları atılıyor, boğazları kesilmiş askerler çöplüklere ya da kanalizasyona atılıyorlardı. Giderek artan direniş yüksek komutanlığın halk ordusu yerine özel güçleri koymasına neden olmuştu. Oysa bunlar Amerikalılar geldiği takdirde cephede savaşacak iyi askerlerdi. Ekim başları Kuveyt için sonun başlangıcı değildi belki ama başlangıcın sonuydu. Martin yanıtını ertesi gün yine mezar taşının altına bıraktı. Kendi koşullarıyla buluşmaya razıydı. Karanlıktan yararlanmak ama saat 10'daki sokağa çıkma yasağına takılmamak için saat 7.30'u seçti. Ebu Fuad'ın arabasını nereye park edeceği ve hangi küçük korulukta buluşacaklarını en ince ayrıntısına kadar anlattı. Buluşacakları yer kentten artık kullanılmayan havaalanına giden ana yol üzerindeki Abrak Keytan mahallesiydi. Martin burasının düz damlı taş binalardan kurulu bir mahalle olduğunu biliyordu. Kendisi damların birinde randevudan 2 saat önce kuvvetli subayı bekleyip izlenip izlenmediğini anlayacaktı. Ardında Iraklılar mı yoksa kendi korumaları mı olduğu çok önemliydi. Saz subayı düşman bir çevrede ve savaşta olduğundan hiçbir riski göze alamazdı. Ebu Fuad'ın güvenlik kavramının ne olduğunu bilmiyordu ve bunun pek parlak olmadığını tahmin zorundaydı. Randevuyu ayın 7'si akşamına yapıp taşın altına koydu. Ahmet El Halife kağıdı ayın 4'ünde aldı. Medusa komisyonu önüne çıkan Dr. John Hipwell'in bir nükleer fizikçi, Hera Aldermaston da atom silahları kurumunun büyük güvenlik önlemleri ardında Trident füzelerine plütonyum savaş başlıkları tasarlayan biri olduğu asla anlaşılmazdı. Hipwell piposundan derin bir soluk üfleyip dumanlar ardında kaybolurken, ''Evet beyler, vereceğim iyi haber dostumuz Saddam Hüseyin'in henüz atom bombası elde edememiş olduğudur.'' dedi. Irak, Saddam Hüseyin'in iktidara geldiği 1970'lerin ortalarından beri kendi nükleer bombasını yapmak istemektedir. Bunun adamın saplantısı olduğu anlaşılmaktadır. Irak, 1968 nükleer silahların çoğalması anlaşmasına girmeyen nükleer bir reaktör sistemini o yıllarda Fransa'dan almış bulunuyordu. Doktor Hipwell kor gibi yanan piposundan bir soluk daha çekti. Kıvılcımlar kağıtları üzerine döküldü. Özür dilerim diye sörpü olatıldı. Bu reaktör elektrik üretme amaçlı mıydı? Öyle olması gerekirdi. Saçma elbette ve bunu Fransa da biliyordu. Irak'ta petrol dünya rezervinin 1/3 bulunmaktadır. Petrolle çalışan bir elektrik santraline ödedikleri bedelin çok küçük bir kısmını elde edebilirlerdi. Hayır, amaçları reaktörde satın alabileceklerini umdukları düşük dereceli uranyum yakmaktı. Reaktörde kullanıldıktan sonra arta kalan ürün plütonyumdur. Masanın çevresindekiler başlarını salladılar. Sella Field'deki elektrik enerjisi üreten İngiliz reaktörünün atığı olan plütonyumun Dr. Hipwell'in savaş başlıklarına gittiğini hepsi biliyorlardı. Bunun üzerine İsrailliler işe giriştiler diye Hipwell devam etti. Önce komando birimlerinden biri Toulon'a gidip nakledilmeden önce büyük türbinlerden birini havaya uçurdu ve işi 2 yıl geriye attırdı. Sonra 1981'de Saddam'ın değerli Osirak 1 ve 2 tesisleri faaliyete geçeceği sırada İsrail bombardıman uçakları ikisini de toz ettiler. Saddam o günden beri bir reaktör satın almayı hiç başaramamış. Kısa bir sürede bunu denemekten vazgeçmiştir. Harry Sinclair masanın öteki ucundan neden diye sordu. Hipwell, The Times'ın bulmacasını yarım saatte çözmüş bir insanın gülümsemesiyle, çünkü yön değiştirdi dedi. O zamana kadar atom bombasına varmak için plütonyum yolunu izliyordu. O günden sonra uranyum yolunu izlemeye başladı. Bu arada başarısı da olmadı değil ama yeterli sayılmaz. Yine de Sir Paul Spruce, plütonyum temelli ile uranyum temelli atom bombası arasında ne fark vardır diye sordu. Uranyum daha basittir dedi fizikçi. Bakın, zincirleme reaksiyon için kullanılacak çeşitli radyoaktif maddeler vardır. Ama basit ve etkili bir atom bombası için önemli olan uranyumdur. Saddam da 1982'den beri basit bir uranyum temelli atom bombası peşindedir. Oraya henüz varmadı ama hala çalışıyor ve bir günde varacaktır. Doktor Hipwell sanki yaratılış bilmecesini çözmüş gibi gülümseyerek arkasına yaslandı. Masanın çevresindekilerin çoğu gibi Sir Paul Spruce da hala fazla bir şey anlamış değildi. Bombalanan reaktörü için uranyum alabiliyorsa neden bomba yapmıyor diye sordu. Farklı uranyum türleri vardır. Uranyum garip bir maddedir, çok seyrek bulunur. 1000 ton uranyumdan sadece sigara kutusu kadar bir parça elde edilebilir. Sarı hamur, buna doğal uranyum denir ve izotop numarası 238'dir. Bununla bir sanayi reaktörünü çalıştırabilirsiniz ama bomba yapamazsınız. Yeteri kadar saf değildir. Bomba için daha hafif bir izotop, uranyum 235 gerekir. O nereden gelir diye sordu Paxman. Sarı hamurun içindedir. O bir tek sigara paketi boyutundaki hamurda bir insanın tırnağı altına girecek kadar uranyum 235 bulunur. Bütün iş bunu oradan ayırabilmektir. Buna izotop ayrışması denir. Çok güç, çok teknik, çok pahalı ve çok yavaştır. Ama Iraklılar oraya varacaklar demiştiniz diye Sinclair atıldı. Evet ama henüz varmadı. Sarı hamuru arındırma ve istenilen %93 saflığa getirmenin sadece bir yolu vardır. Bu da santrifüj yöntemidir. Malı bir santrifüj aletine koyarsınız ama alet o kadar hızlı döner ki bilyalarının erimemesi için işlemin hava boşluğunda yapılması gerekir. Ağır izotoplar, yani istemedikleriniz, santrifüjün dış duvarına çekilirler ve buradan alınırlar. İçeride kalan başladığınızdan biraz daha saftır. Sadece biraz ama. Bu işi binlerce saat yeni baştan yapmalısınız. Bir posta büyüklüğünde uranyum parçası elde edebilmek için. Peki o bunu yapıyor mu diye Sir Paul sordu. Evet, 1 yıldır. Biz zaman kazanmak için bu santrifüjleri birbirlerine bağlarız. Ama binlercesini birden bağlamak gerekir. Terry Martin, 1982'den beri bununla uğraşıyorlarsa neden bu kadar uzun sürdü diye sordu. Bir hırdavatçıya gidip raftan bir uranyum santrifüjü alamazsınız. İlk başlarda bunu denediler ve reddedildiler. Bu belgelerde de görülüyor. 1985'ten beri kendi araçlarını yerinde üretmek için gerekli parçaları alıyorlar. Şimdi yarısı Portekiz'den gelme 500 ton kadar temel uranyum sarı hamurları var. Santrifüj teknolojisinin büyük bir kısmını Batı Almanya'dan aldılar. Ben Almanya'nın nükleer bomba teknolojisinin yayılmasını önlemek için bir dizi anlaşma imzaladığını sanıyorum, dedi Paxman. Olabilir, benim politikaya aklım ermez. Ama Almanya'nın her yerinden küçük küçük parçalar almışlardır. Bu işi yapmak için özel tornalara, özel ultra kuvvetli çeliğe, paslanmaz kaplara, özel valflara, yüksek ısı fırınlarına, vakum pompalarına ihtiyaç vardır. Ve bu sözünü ettiğimiz şeyler yüksek teknoloji ürünleridir. Bunların önemli kısmı da know-how Almanya'dan gelmiştir. Harry Sinkler, peki Saddam'ın şu anda çalışan izotop ayrıştırma santrifüjü var mı, diye sordu. Evet, bir dizisi var, bir yıldır çalışıyor. Yeni bir dizi de yakında devreye girecek. Bütün bunların nerede olduğunu biliyor musunuz? Santrifüj montaj fabrikası Taci'de, şurada işte. Bilim adamı Amerikalı'ya bir daireyle işaretli büyük bir fotoğraf uzattı. Çalışan dizide Osirak adını verdikleri eski Fransız reaktörünün yıkıntılarının yakınında bir yerde. Ama yer altında ve kamuflajlı olduğu kesin. Onu bir bombardıman uçağının nasıl bulabileceğini düşünemiyorum doğrusu. Ya yeni dizi? Hiçbir fikrim yok. Her yerde olabilir. Herhalde başka bir yerdedir, diye Terry Martin atıldı. Iraklılar bütün yumurtaları bir sepete doldurup da İsraillilerin saldırısına hedef olduktan sonra dikkatli davranmaya başladılar. Saddam Hüseyin'in bombasına sahip olmadığından nasıl emin olabilirsiniz, diye sordu Sir Paul. Kolay. Bu bir zaman sorunu. Başlayalı çok olmadı. Basit ama kullanılabilir bir atom bombası için 30-35 kilo saf uranyum 235'e ihtiyacı olacaktır. Bir yıl önce başlamış bir dizi santrifüj ünitesinden günde 24 saat çalışarak, ki çalışamaz, %0'dan gerekli olan %93'e varmak için bir döndürme gereklidir. Ve bir döndürme programı da en az 12 saat sürer. Bu 500 günlük dönme demektir. Ama teçhizatın temizlenmesi, servisi, bakımı ve bozulması vardır. Bu nedenle bir dizide 1000 santrifüj çalışıyorsa en az 5 yıl gereklidir. Gelecek yıl ikinci bir dizinin hizmete girmesi bu süreyi 3 yıla indirir. Şu halde 35 kilosunu en erken 1993'e kadar elde edemez, diye Sinclair atıldı. Hayır. Son bir soru. Uranyumu elde ettikten sonra atom bombasını yapmak ne kadar sürer? Fazla değil, birkaç hafta. Kendi bombasını yapmaya karar veren bir ülke buna paralel olarak nükleer mühendisliğini de geliştirir. Bomba mühendisliği ne yaptığınızı bildiğiniz sürece o kadar güç değildir. Ve Cafer bombayı yapmayı bilecektir. Onu Harvard'da biz yetiştirdik. Şu anda önemli olan Saddam Hüseyin'in zaman açısından elinde yeterli saf uranyumu olamayacağıdır. En fazla 10 kilosu olacaktır. Asgari olarak daha 3 yılı var. Doktor Hipwell'e haftalarca süren çalışması için teşekkür edildi ve toplantı sona erdi. Irak'ın sahip olduğu şeyi bulmak başka şeydi, bunun nerede olduğunu saptamak daha başka. Fotoğraf çekimleri devam etti. Ard arda göklerin enginliklerinde uçan KH-11 ve KH-12'ler altlarındaki Irak topraklarında gördükleri her şeyin fotoğraflarını çektiler. Ekim ayında göklere yeni bir şey girmişti. Bu o kadar gizli bir Amerikan keşif uçağıydı ki Capitol Hill'in bile bundan haberi yoktu. Aurora kod adlı uçak uzayın sınırlarında uçuyor, Mach 8 hızına erişiyor, saatte hemen hemen 5000 mil yapıyordu. Iraklı radar ya da füzelerine yakalanamazdı. Efsanevi SR-71 Blackbird'ün yerine geçen Aurora'yı ölmekte olan SSCB'nin teknolojisi bile bulamazdı. Blackbird görevden alınırken Irak üzerinde o sonbaharda ondan daha yaşlı bir vefakar daha vardı. Yaklaşık 40 yaşında olan ve Dragon Lady olarak anılan U-2 hala uçuyor ve fotoğraf çekiyordu. 1960'ta Gary Power Sverdlovsk üzerindeyken bir U-2'de vurulup yakalanmıştı ve 1962 yazında Küba'daki ilk Sovyet füzelerini de gören U-2'ydi. Profesör ve bilim adamlarının, analizci ve çevirmenlerin, gözetleyici ve izleyicilerin verdikleri bu haberler 1990 sonbaharında Irak'ın resmini gözler önüne çıkarmaktaydı ve bu giderek daha fazla ürkütücü bir tablo oluyordu. Bin koldan gelen haberler Suudi Hava Kuvvetleri Bakanlığı'nın altındaki çok gizli odaya erişmekteydi. Bu odaya kara delik adı veriliyordu. Her üç silahlı kuvvetten ve erden generale kadar çeşitli rütbelerden seçilen hedef bulucular burada yok edilmesi gerekecek Irak hedeflerini saptamaktaydılar. Bunlar sonunda General Chuck Horner'ın hava savaşı haritasını yapacaklardı. Sonunda 700 hedef belirlenmişti. Bunlardan 600'ü komuta merkezleri, köprüler, havaalanları, cephanelikler, füze rampaları gibi askeri hedeflerdi. Diğer yüzü de kitle imha silahlarına ilişkin araştırma tesisleri, montaj tesisleri, kimya laboratuvarları ve depolardı. Taci'deki gaz santrifüj üretim tesisi ile Tuvaitiye kompleksinin altında bir yerde olduğu tahmin edilen santrifüj dizisinin de tahmini yerleri işaretlenmişti. Ama Tarmiye'deki su şişeleme fabrikası işaretli değildi. El Kubay'deki de bunları kimse bilmiyordu. Mike Martin iki gün sonra Ebu Fuat'la randevulaştığı Abra Keita'nın büyük bir kısmını görebileceği bir dam üzerine dümdüz uzanmıştı. Belirlenen saatte havaalanına giden Kral Faysal otoyolundan ayrılan bir tek arabanın bir ara sokağa girdiğini gördü. Araba otoyolun parlak ışıklarından ve tek tük trafiğinden uzaklaşarak karanlık içinde kayboldu. Çok geçmeden El Halife'ye gönderdiği mesajda tarif ettiği yerin önünde arabanın gölgesini seçti. Biri kadın, bir erkek, iki kişi indi, çevrelerine baktılar, otoyoldan arkalarına birinin düşmediğinden emin olmak için bakındılar, sonra boş bir arsadaki ağaçlığa doğru yürüdüler. Ebu Fuat'a yarım saat beklenmesi söylenmişti. Bedevi o zamana kadar gelmezse geri döneceklerdi. Arabaya döndüklerinde 40 dakika beklemişlerdi ve ikisi de düş kırıklığı içindeydiler. Yolda takılmış olmalı dedi Ebu Fuat arkadaşına. Belki de bir Irak devriyesiyle karşılaşmıştır. Kim bilir? Lanet olsun, şimdi her şeyi yeniden başlamam gerekecek. Ona güvenmekle çılgınlık ediyorsun dedi kadın. Kim olduğunu bilmiyorsun bile. Alçak sesle konuşuyorlardı. Kuvvetli direniş lideri o arada Irak devriyelerinin ortaya çıkmadıklarından emin olmak için sık sık sokağı gözetliyordu. Başarılı, kurnaz ve bir profesyonel gibi çalışıyor. Bu kadarı bana yeter. Eğer isterse kendisiyle işbirliğine hazırım. Buna bir diyeceğim yok. Kadın birden bağırdı. Ebu Fuat oturduğu yerde arkasına döndü. Arka koltuktan bir ses geri dönmeyin, konuşalım dedi. Kuvvetli dikiz aynasında bir bedevi başlığı gördü. Burnuna yıkanmamış insan kokusu geldi, soluğunu bıraktı. Çok sessiz hareket ediyorsun bedevi. Gürültü yapmaya gerek yok Ebu Fuat. Gürültü Iraklıları çeker. Ben de hazır olduğum zamanlar dışında bundan hoşlanmam. Ebu Fuad'ın bıyığı altında dişleri parıldadı. Pekala, buluştuk artık, konuşalım. Neden arabaya saklandın? Bu buluşma benim için bir tuzak olsaydı arabaya ilk girdiğinizde başka şeyler konuşurdunuz. Ve o zaman üdürdünüz. Anlaşıldı. Arkadaşın kim? Ben arkadaşla gelebilir dememiştim. Randevuyu veren sendin. Benim de sana güvenmem gerekiyordu. Kendisi güvenilir bir meslektaştır. Esrar Kabandi. Pekala, selam Bayan Kabandi. Hangi konuda konuşmak istiyorsun? Silahlar bedevi. Kalaşnikov makinalı tabancaları, modern el bombaları, Semtex Aş. Benim insanlarım bunlarla çok daha fazla şeyler yapabilirler. Senin insanların yakalanıyor Ebu Fuat. Amam liderliğindeki bir Irak piyade bölüğü aynı evlerde onunu kuşattı. Hepsi öldü, hepsi de gençti. Ebu Fuat sessizdi. Bu büyük bir felaket olmuştu. 9 dedi sonra. 10. ölü taklidi yaptı ve sonradan kaçtı. Yaralı şimdi, bize o söyledi. Neyi? İhanete uğradıklarını. Eğer ölmüş olsaydı bunu bilemeyecektik. İhanet, bir direniş hareketinin sürekli tehlikesi. Peki hain? Onu biliyoruz tabii. Güvenebileceğimizi sanmıştık. Suçlu mu? Öyle görünüyor. Sadece görünüyor mu? Ebu Fuat içini çekti. Sağ kalan genç sadece 11.'nin toplantıyı ve adresi bildiğine yemin ediyor. Ama başka bir yerde de bir sızıntı olmuş olabilir. Ya da içlerinden biri izlenmişse. O zaman bu sanık sınanmalı ve suçluysa cezalandırılmalıdır. Bayan Kabandi, bizi bir dakika yalnız bırakır mısınız? Genç kadın Ebu Fuad'a baktı, adam başını salladı. Kadın arabadan inip ağaçların arasına girdi. Bedevi Ebu Fuad'a ne istediğini uzun uzun anlattı. Saat 7'ye kadar evden çıkmayacağım dedi. Bu nedenle saat 7.30'dan önce telefon etmemelisin, anlaşıldı mı? Bedevi arabadan süzülerek çıkıp evler arasındaki karanlık sokaklarda kayboldu. Ebu Fuat arabayı çalıştırıp kadını aldı, oradan uzaklaştılar. Bedevi kadını bir daha görmedi. Esrar Kabandi Kuveyt'in kurtarılmasından önce Amam tarafından yakalandı. Ağır işkence gördü, ırzına geçildi, kurşuna dizilip kafası kesildi. Ölmeden önce hiç konuşmadı. 17. Ayrımın sonu. Sayfa 158.